11. Şua'nın 9. meselesini bu akşam görmeye çalışacağız beraberce. Bu konu Kur'an-ı Kerim'de Bakara suresinin son ayetlerinden birisi olan Bismillahirrahmanirrahim Âmene Resulü bime unzile ileyhi min rabbihi vel mu'minun ila ahiril aya. Bunun bir nevi tefsiri olacak. Risale-i Nur külliyatında 11. Şua'nın Meyve Risalesi'nin 9. meselesi bu ayeti kerimenin manevi bir tefsiridir. Oradan hareketle fevkalade müthiş, herkesin kafasına takılan, belki çözümünü bulamadığı, cevabını bulamadığı çok dehşetli bir soru var. O sorunun cevabını bu ayeti kerime ışığında veriyor Bediüzzaman Hazretleri. Geçtiğimiz hafta bir kısmını işledik bu konunun. Bu hafta devam edeceğiz inşallah. Soru şuydu. Manen ruha geldi ki neden bir cüz-i hakikati imanı inkar eden kafir olur ve kabul etmeye Müslüman olmaz? Yani sorunun mahiyeti bu.
Evet.
Çok cüz-i bir iman hakikatini inkar eden kafir oluyor. Bir tek cüz-i bir iman hakikati. Ve kabul etmeyen de Müslüman olmuyor. Halbuki Allah ve ahirete iman bir güneş gibi o karanlığı izale etmesi lazım geliyor. Hem neden bir rükün ve hakikati imaniyi inkar eden mürtet olur? Yani İslamiyet'te kesin olarak yerleşmiş bir hüküm. Yani hüküm ki hiç üzerinde tereddüt yok. Mutlaka Allah'tan gelen bir emirdir bu. Bunda bir şüphe yok. Onu inkar eden insan bir iman hakikatini, küçük bir iman hakikatini inkar eden adam mürtet oluyor. Yani dinden çıkmış oluyor. Küfrü mutlaka düşer ve kabul etmeyeni İslamiyet'ten çıkar. Halbuki sair erkan-ı imaniye imanı varsa, yani diğer meselelere iman ediyorsa, imanın diğer rükünlerine iman ediyorsa, onu küfrü mutlaktan kurtarmak lazım geliyor. Böyle bir dehşetli soru. Şimdi asrımızda bakıyoruz. Diyor ki ben şuna şuna inanıyorum ama İslamiyet'in şu kısmına inanmıyorum. Şu ayete inanıyorum ama bu ayete inanmıyorum. Şu peygambere inanıyorum ama bu peygambere inanmıyorum. Bunun gibi aklımıza gelebilecek ve misallerini çoğaltabileceğimiz birçok mesele var ki günümüzde yaşanıyor bunlar. Çevremizden duyuyoruz, konu komşumuzdan duyuyoruz. Bazen medyaya bile taşıyor. Yani gazetelere, dergilere, televizyonlara, radyolara. Bu konuda insanlar tereddüt içinde düşüyor. Bir tereddüt içine düşüyorlar. Evet. Bir tek iman hakikatini inkar etmekle bütün İslamiyet'i birden inkar etmek aynı şey olduğu işte bu ayet-i kerimede beyan ediyor. Ama niçin? İnsan düşünüyor, aklına takılıyor. Niçin? İşte bunun izahı geçtiğimiz hafta bir kısmı şekilde verilmişti. Allah'a iman varsa, iman-ı billah varsa bir kişide mutlaka ahirete iman da şart. Öldükten sonra cismen ve bedenen dirileceğiz ve hesaba çekileceğiz. Dünyada yaptığımız işlere göre ya cennet ya cehennem şeklinde, mükafat ya da mücazat şeklinde sonucunu göreceğiz. Buna inanmak Allah'a inanmanın bir gereğidir, şartıdır. İkincisi, Allah'a inanıyorsak o halde Cenab-ı Hak bu kainatı yaratmıştır. Ahirete inanıyorsak bu kainatı yaratmıştır. Bu kainat da muhkemdir, mükemmeldir. O halde bu kainatı ve içinde bizlerin burada ne yaptığımızı, kainatta ne vazifemizin, görevimizin ne olduğunu bildirecek peygamberlere de, kitaplara da mutlaka ihtiyaç vardır diye geçtiğimiz haftalar. Yani ahirete iman, Allah'a iman, ahirete imanı, ahirete iman, Allah'a ve ahiretine iman, kitaplara ve peygamberlere imanı gerektirdiğini misalleriyle geçtiğimiz hafta gördük. Bu hafta da onun devamı mahiyetinde Hazreti Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'a inanmak ve ona gönderilen, Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'a gönderilen Kur'an-ı Kerim'e inanmak, kadere inanmak, meleklere inanmak gibi meseleleri göreceğiz. Bunlardan bir tanesini inkar etmek, tamamını inkar etmek kadar önemlidir. Tamamını inkar etmek yerine geçer. Birbirinden fark olmaması lazım meselesi üzerinde bu hafta duracağız inşallah.
Değerli dinleyiciler, sual gerçekten bu bahsin baş kısmında da zikredilen bu sual çok dehşetli bir sual. Günümüzde insanların zihinlerini meşgul eden, bir sual. Bu müthiş suale karşılık buradaki cevap da gerçekten çok müthiş. Biz Kenan hocamla beraber tabi buraya gelmeden biraz da mevzulara bakıyoruz. Ben şahsen Risale-i Nur külliyatında aslında burada anlatılan mevzunun her bir paragraf büyük bölümlerde anlatılıyor. Ama burada bu müthiş cevapta bunlar özetlenmiş, özet halinde sunuluyor ve gerçekten günümüz insanlığının, günümüzdeki bugünü yaşayan bir takım insanımızın zihnini meşgul edip Kur'an'ın, İslam'ın bir küçük rüknünü, bir esasını inkar eden nasıl kafir olur? Ha, buna karşı cevapta da yani gerçekten İslamiyet'in ve Kur'an'ın meselelerinin nasıl birbirinden kopmaz bir bütün, yani birbirinden ayrılmaz, birisi diğersiz olmaz bir hakikat olduğunu burada çok öz ama çok çarpıcı bir şekilde gerçekten takdim ediyor. Bunu biz daha önceki geçtiğimiz haftada zaten bir kısmını takdim ettik. Bu bölümde de çok geniş hakikatları birkaç paragraf içerisinde burada takdim ettiğini görüyoruz.
Evet. Ayet-i kerimede mealden ayet-i kerimeyi verecek olursak Âmenâ Resûlü bimâ unzile ileyhi min rabbihi vel mü'minûn ilâ ahiril âye Bakara suresinin son kısmında yatsı namazlardan sonra evet. Okuduğumuz okuması sevap olan bu ayet-i kerimenin kısaca manası şu. Peygamber kendisine Rabbinden indirilen Kur'an'ı tasdik edip ona iman etti. Müminler de onunla beraber iman ettiler. Onların hepsi Allah'a, meleklerine, kitaplarına ve peygamberlerine iman etti. Onlar, biz Allah'ın peygamberlerinden hiçbirini ayırmayız. Birine inandığımız gibi hepsine de inanırız. Diyerek iman getirdiler. Demek burada biz bir peygambere nasıl inanıyorsak hepsine de aynı şekilde لَا نُفَرْقُ بَيْنَا اَحَدٍ مِنْ رُسُولِ Cenab-ı Hakk'ın peygamberlerinden hiçbir tanesini diğerinden farklı görmeyiz, ayırmayız. Evet, bir peygambere gelen hükümler, esaslar neyse diğer peygambere de aynı gelmiştir. Bir peygamber Allah'ın elçisiyse diğer peygamber de Allah'ın elçisidir. Elçilik görevinde bunların hepsi müşterektir, müttehittir. Şimdi demek peygamberlere gelen, bütün peygamberlere gelen 6 tane imanın şartı var ki bunlara iman etme konusunda ümmetlerine emredilmiştir.
Evet.
Her peygamberin ümmetine emredilmiştir. Bu 6 imani meseleye iman edeceksiniz. Bunlar birbirinden ayrılmaz, sizin de beyan ettiğiniz gibi, buyurduğunuz gibi Fethi Bey, bunlar birbirinden ayrılmaz bir bütün. Böyle bir bütün ki ruh gibi, ruhu ikiye bölebilir misiniz? Bölemezsiniz. Aynen bir ruh gibi. Bunlar hepsi bir arada bulunduğu zaman iman teşekkül eder. Bunlardan bir tanesi çıktığı zaman ruh diye bir şey ortada kalmaz. Yani iman diye bir şey ortada kalmaz. Dağılır gider.
Biz yani burada hemen imanın ve müminin bir izahı, tarifi var burada. Yani iman nasıl makbul bir iman olur? Mümin nasıl mümin olur? Yahut bir küçük meseleyi inkar eden mümin olmaz diyor. İslamiyet'ten çıkar diyor. Yani baştaki bu nasıl olur diye soruda bunlar var zaten.
Evet.
Ha, imanın esasları, rükünleri birbiriyle o kadar bir bütün teşkil etmiş ki birbirinden kopmaz bir bağla birbirlerine bağlanmışlar ki, bir hakikatle birbirine bağlanmışlar ki onlardan birisini inkar etmeye kalkmak mümin olmamak veya İslamiyet'ten çıkmak veya İslamiyet'e dahil olamamak, mümin olamamak anlamına geliyor. Evet, bu genellemeden sonra biz metnimize geçelim. Metinden konuyu takip etmeye çalışalım. Hem hiçbir ciheti imkanı var mı ve hiç akıl kabul eder mi ki bütün masnuatıyla kendini tanıttırana ve sevdirene, bütün masnuatıyla kendini tanıttırana ve sevdirene ve teşekküratı fiilen ve halen isteyene mukabil, kainatı velveleye veren hakikati Kur'aniye ile Zülcelal o sanatkarı ekmel bir tarzda tanıyıp ve tanıttırıp ve sevip ve sevdirip ve teşekkür edip ve ettirip ve Subhanallah, Elhamdülillah, Allahu Ekberlerle küre-i arzı semavata işittirecek derecede konuşturup ve kara ve denizleri cezbeye getirecek bir vaziyetle 1300 sene zarfında nevi beşerin kemiyeten beşten birisini, yani sayı itibariyle beşten birisini ve keyfiyeten ve insaniyeten yarısını arkasına alıp o Halık'ın bütün tezahürat-ı rububiyetine geniş ve külli bir ubudiyetle mukabele eden ve bütün makasıd-ı ilahiyesine karşı Kur'an'ın sureleriyle kainata ve asırlara bağıran, ders veren, dellallık eden ve nevi insanın şerefini ve kıymetini ve vazifesini gösteren ve bin mucizatıyla tasdik edilen Muhammed Aleyhisselatü Vesselam en müntehap mahluku ve en mükemmel elçisi ve en büyük Resulü olmasın. Haşa ve kella. 100.000 defa haşa.
Demek eşhedü en la ilahe illallah, yani Allah'tan başka ilah yoktur hakikati bütün hüccetleriyle, delilleriyle ve eşhedü enne Muhammed Resulullah hakikatini ispat eder.
Evet.
Şimdi bunu biraz teker teker açalım cümleleri. Aralarını hafif bir şekilde açarak gidelim. Cümleler arasında hakikatler var. Çünkü bazı inciler var. Evet. Oraları görmeye çalışalım hep beraber. Şimdi şöyle bir durum var. Cenab-ı Hak kainata baktığımız zaman her şeyiyle bize kendini tanıttırmak istiyor.
Evet.
Nasıl tanıttırmak istiyor bize kendini? Bizi yaratmış da mesela bir mide yaratıyor, yeryüzünü sofra olarak yaratmış bize. Diyor ki bak sizin tüm ihtiyacınızı ben karşılıyorum bak diyor. Hatta bir ayet-i kerimede siz sofranızdaki yemeğe bakın, gökten nasıl suyu indirdik, yerden nasıl habbeleri, taneleri çatladık, çıkarttık, filiz çıkarttık. Oradan türlü türlü artık üzümdü, hurmaydı vesaireydi, bunları bitirdik diye mealinde ayet-i kerimeler var değil mi? İşte bunlar bir kasıt var. Yani gök seni bilmez, senin karnını acıktığını bilmez, yağmur indirsin. Yer senin ihtiyacını tanımaz, aklı yok, şuuru yok. Sana çeşitli sebzeler, yiyecekler çıkarsın. Efendim, bunların hiçbir tanesi aklı olmadığı halde hepsi senin midene doğru hizmet ediyorlar. Demek burada bir kasıt var. Yani kainatta neye bakarsak bakalım, hep kendini tanıttırmak istiyor Cenab-ı Hak. Her yaptığı şeyle. Bunların arkasında ben varım diyor ya. Bir çiçek bile insanın yüzüne gülerken Cenab-ı Hak diyor ki bak bu çiçeği senin yüzüne güldüren benim diyor.
Evet.
Her şeyde bir kasıt var. İşte buna mukabil de Hazreti Muhammed Aleyhisselatü Vesselam çıkmış, bütün insanların önüne geçmiş ve insanlara demiş ki evet, bütün bu işleri yapan Allah'tır. Bütün bu işleri yapan Allah'tır. O Allah öyle bir Allah'tır ki bak bizi yaratıyor, bizi baş başa bırakmıyor. Bize acıyor, merhamet ediyor ki ne ihtiyacımız varsa karşılamış. Bak kasten bu işleri yapıyor Cenab-ı Hak. Özellikle bizim ne ihtiyacımız varsa itinayla, özeniyle ayağımıza getiriyor diyor. İşte bunun Cenab-ı Hakk'ın o sanatını en mükemmel şekilde tartıyor, tanıyor ve başkalarına tanıttırıyor. Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam aynı zamanda onu Cenab-ı Hakk'ı verdiği bütün bu nimetler mukabilinde tabii bütün zerratıyla seviyor. Ama sadece kendi sevgisiyle yetinmiyor.
Evet.
Diğer insanlara da Allah'ı sevdiriyor. Allah'ı kendisi seviyor, diğer insanlara da sevdiriyor. Ve daha sonra Cenab-ı Hak bu kadar nimet vermiş. Bunun mukabilinde bir şükür, bir teşekkür etmek lazım Allah'a değil mi? Kendisi bizzat Aleyhisselatü Vesselam teşekkür ediyor. Ona karşısında bütün insanlara da teşekkürü nasıl edileceğini öğretiyor. Ve bütün insanlar sonunda ne diyor? Subhanallah, Elhamdülillah, Allahu Ekber. Bunları söylüyor. Kaç kişi? 1400 sene olmuş bak Peygamberimiz geldi.
Evet.
Bugüne kadar o 1400 senedir insanoğlunun beşten birisi belki de, hani keyfiyet itibariyle belki akıllı insanların, insan olma haysiyetine ulaşmış insanların belki yarısını tutuyor, arkasını alıyor Peygamberimiz. Her bir tanesine Allahu Ekber dedirtiyor. Namaz kıldırıyor onlara.
Evet.
1400 senedir düşünün, insanoğlunun beşten biri sayı itibariyle. Her asırda beşte biri hep Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'ı arkasına takılmış. Yani 1400 sene önce Peygamberimiz demiş ki ibadet konusunda, sallu kema ra'aytumuni usalli, ben nasıl namaz kılıyorsam siz de öyle namaz kılın demiş. Peygamberimizin aslındaki o insanlar namaz kılmış. Ondan sonraki asırdaki gelen insanlar aynen Peygamberimiz nasıl namaz kılmışsa onlar da öyle kılmışlar. Ondan sonraki asırlar ta günümüze kadar. yeryüzü bir mescit gibi olmuş. Evet. Önde Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam, arkada 1400 senelik cemaat. Hepsi yeryüzünde Allah'a ibadet ediyorlar. Külli bir ubudiyet bu. Cenab-ı Hak bütün nimetleriyle insanların ne ihtiyacı varsa karşılıyor. Mukabilinde de Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam çıkıyor. Ona kendisi şükrettiği gibi, ona kendini sevdirdiği gibi ve ona teşekkür ettiği gibi arkasına aldığı bu kadar insanlarla Allah'ı sevdiriyor, Allah'a teşekkür ettiriyor vesaire. Bütün bunlar ve insanlık gerçekten insanlığın kıymetini anlıyorlar. İnsanlığın evet. şerefini anlıyor. Onun gelmesiyle insan olduğunun farkına varıyor insanlık. Ve ondan sonra yeryüzünü adeta gökyüzüne işittirecek şekilde velveleye getiriyor. Allahu Ekberlerle. Günde 5 vakit ezanlara bak. İstanbul semalarında değil mi? Çınladığı gibi
evet.
İslam beldelerinin ta en uzak köşelerine kadar, ta Endonezya'ya kadar, ta Sumatra adalarına kadar.
Evet.
Oralarda da çınlıyor. Göğe ilan ediyor. Semavata ilan ediyor. Allahu Ekber. Allah en yücedir. Subhanallah. Elhamdülillah gibi hadiselerle bütün kainata ne yapıyor? Cenab-ı Hakk'ı tanıtıyor, ilan ediyor. Şimdi böyle bir zat, böyle bir ibadetle hem kendisi Allah'ı seviyor, hem Allah'ın sanatını tanıyor, Allah'ın büyük yaratıcı olduğunu biliyor ve Cenab-ı Hakk'a sonsuz teşekkürlerini ediyor ve bu kadar insanı da arkasına alarak bunu yapıyor. Bu zat Cenab-ı Hakk'ın elçisi değil midir insanlar arasında? Şöyle bir bakıyorsun, onun gibi yok başka elçi. Evet. Bir hakkın la ilahe illallah büyük bir hakikatsa, Allah'tan başka ilah yoktur büyük bir hakikatsa, o la ilahe illallah'ı bize ve 1400 senedir bu kadar muhteşem insanlara ders veren Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam ise, onun elçiliği ise o kadar büyük bir hakikattir. Demek ki eşhedü en la ilahe illallah, eşhedü enne Muhammeden Resulullah'ı gerektiren en büyük hakikattir. Allah'tan başka ilah yoktur. Muhammed onun Resulüdür. Bu en büyük hakikat. Birini inkar etmek diğerini inkar etmek gibidir. Birinden ayrılmaz bir parça.
Yani ben Allah'ı kabul ederim, peygamberi kabul etmem olmaz.
Olmaz. Çünkü onu Allah'ı olduğu gibi tanıtan ve Allah'ı istediği gibi sevdiren, Allah'ın istediği gibi ona ibadet eden ve ettiren Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'ı inkar edip de daha başka nasıl bir yolla Allah'ı tanıyacaksın? Daha başka nasıl bir yolla Allah'a ibadet edeceksin? Daha başka nasıl bir yol bulacaksın ki ona sen sevgini arz edeceksin, teşekküratını arz edeceksin? Yok ki Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın çizdiği yoldan başka bir yol. O halde onu inkar etmek adeta Cenab-ı Hakk'ı inkar etmek gibidir. Birbirine ayrılmaz bir bütün parça.
Burada şu noktanın altını bir çizip biraz daha bu noktayı açsak. Yani bir başka yerde de diğer bölümlerde geçiyor. Yani bir sanat sahibi sanatını göstermek ister. İkramını göstermek ister. İkram etmek ister. İkram sahibi zengin olan birisi. Yani Cenab-ı Hak için de bütün güzel sıfatlar, güzel isimler Cenab-ı Hak için. Onları sergilemek, göstermek, öğretmek, insanlara bunu bildirmek ister. Yani bu anlamda burada geçiyor ki Cenab-ı Hakk'ın geniş manada tezahür-ü rububiyetine karşı Peygamberimizin ona külli bir ubudiyeti nasıl yapılıyor? Bu noktanın altını biraz açalım.
Şimdi,
bu noktayı.
Cenab-ı Hak insanlığı yaratmış. Yeryüzünde kaç tane şu anda insan var? Kaç kişi var yani? Kaç şahıs var yeryüzünde yaşayan? 6 milyar ortalama bir insan var.
Evet.
Şimdi 6 milyar insanın 1 milyar 300 milyonu Müslüman. Bu şu demektir. Ortalama 5'te 1'ine tekabül ediyor.
Evet.
Şimdi bu kadar insanlar Cenab-ı Hakk'a ibadet ediyorlar Müslümanlar. Kimisi namaz kılarak, kimisi elini açmış Kur'an-ı Kerim'i okuyarak, özellikle Ramazan'da 3 aylarda, şu içinde bulunduğumuz mübarek aylarda. Herkes bir yönden ibadet ediyor. Kimisi oruç tutarak, kimisi bir fakire, yoksula yardım ederek.
Bir kısmı tesbihini almış.
Tesbihini almış, zikrederek.
Zikrediyor. Sübhanallah.
Şimdi her bir insan ayrı bir cihette bir ibadet ediyor. Bunların hepsini kim öğretmiş onlara?
Peygamberimiz
Aleyhisselatü Vesselam öğretmiş. Kimisi alışveriş yaparken o alışverişi İslami ölçüler içerisinde yapıyor. Bu da bir ibadet.
Evet.
Sokakta işte efendim bir başka rızkını temin ediyor adam. çöpçülük yapıyor diyelim. Bu da bir ibadet. Niye? Rızkını temin ediyor. Allah için ben diyor bu insanlara hizmet ediyorum diyor. Namazını kıldıktan sonra, orucunu tuttuktan sonra vesaire. Şimdi bu insanlar kimden öğrenmiş bu ibadeti? Peygamberimizden. İşte bu kadar insan 1400 senedir bütün insanlar, beşte biri insanoğlunun beşte biri, 1400 senedir beşte biri Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın arkasında. Onun öğrettiği şekilde Allah'a ibadet ediyor. Bu ibadetin bütün yönleriyle Allah'ın huzuruna çıkmaktır. Bunların başında kim var? İki cihan serveri Hazreti Muhammed Aleyhisselatü Vesselam var. İşte Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın külli ubudiyeti bu.
Bir de şu noktada var mı? Yani daha önceden insanlar işte güneşe tapıyorlar. Hı-hı. Denizlere tapıyorlar. Büyük dağlara, kutsal sayılan dağlar var, göller var. Yani yeryüzünde bir takım böyle olmayacak şeylere, işte putlara, taştan topraktan yapılmış putlara tapıyorlar. Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam gelmekle bunların tapılacak şeyler olmadığını, yani kainatı yaratan, idare eden, insanın ihtiyaçları için müsahhar eden, güneşin mahiyetini, denizin mahiyetini, arzın mahiyetini, orada bitirilen mahlukatın mahiyetini öğretmekle onların tapılacak şeyler değil, bilakis yaratanın, Cenab-ı Hakk'ın birer eseri, birer hediyesi, birer ikramı, onun birer kitabı, ondan gelen birer mektup, Cenab-ı Hak'tan gelen birer mektup olarak tarif edip bütün onların mahiyetlerini tarif etmekle, insanlığa öğretmekle külli bir ubudiyet yahut kainatın şeklini değiştirdi diyebilir miyiz bu noktada?
Bu tabi inanç noktası, ibadet noktasında külli bir ubudiyet o. İman noktasında da, inanç noktasında da kainatın şeklini değiştirdi. Sizin söylediğiniz gibi doğru. Bütün kainat onun gelmesiyle mana kazandı. Çünkü insanlara dedi ki bak sizlerin bu dünyada bir göreviniz var. Bu görev için gönderilmişsiniz buraya dedi. Şuradan geldiniz dedi. Evet. Ruhlar aleminden geldiniz dedi. Sonra da şuraya gideceksiniz. Yani önünüzde cennet var, cehennem var. Öldükten sonra başka bir alem var. Oraya doğru gidiyorsunuz dedi. Hazreti Muhammed Aleyhisselatü Vesselam. Bu çevrenizdeki varlıklar da işte dünya, dağlar, denizler, dağlarda ve denizlerde bulunan bütün varlıklar, gökteki yıldızlardan tut, kainatta bulunan her türlü varlık da Cenab-ı Hakk'ın birer nesidir? Yaratıklarıdır. Ha bunu dedi Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam insanlara. Bunlar başıboş değiller, siz de başıboş değiller diye ders verdi insanlara. Ha o zaman her şey bir mana kazandı. Manasızlıktan çıktı. O zaman ne oldu? Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam hem dellallık görevini yapmış oldu burada, elçilik vazifesini yapmış oldu, hem insanlara ders verdi, yani elçilik vazifesini yaparken insanları öğretti, iman noktasından onları şuurlandırdı. İnsanlar nereden gelmiş, nereye gidiyor, bu dünyada ne işleri var bilemezken çok aydınlık, imanlı, nurlu bir aleme çıkıverdiler onun getirdiği nuruyla.
Evet, aynı zamanda Kur'an'ın sureleriyle kainata ve asırlara bağıran, ders veren, dellallık eden aynı hakikati Kur'an'ın sureleriyle, yani o dağları, denizleri, yıldızları, gökyüzünü, mahlukatı Kur'an'ın sureleriyle ders veriyor. Nereye ders veriyor Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam? Bu da dikkat çekiyor bu noktaya da, bu okuduğumuz paragrafta. Sadece içinde bulunduğu asrın insanlarına değil, asırlara, ta bize kadar aynı hakikati bu asrın insanlarına, belki bizden sonra kıyamete kadar gelecek olan asırların insanlarına da Kur'an'ıyla, elindeki kitabıyla, o kitabın sureleriyle, o kitabın surelerinin ayetleriyle ders veriyor Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam. Bu noktayı da burada ayrıca, çünkü iman hakikatleri öyle bir şey ki peygamber, kitap birbirinden yani ayrılmayan bir bütün. Allah'ın kelamı Kur'an-ı Kerim, onun elçisi, onun kitabıyla insanlığa bu hakikati ders veriyor.
Demek insanlar, insanoğlu, insanlık alemi şerefini, kıymetini, vazifesini ondan öğrendiler. Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam vasıtasıyla öğrendi.
Evet.
Şerefli bir varlık olduğunu, kıymetli bir varlık olduğunu, vazifesinin ne olduğunu ondan öğrendi. Ve elinde de Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın peygamberliğine delalet eden 1000 tane de mucize var. Belki binler mucize var. Bu mucizelerle de bütün insanlığa diyor ki ben peygamberim. Allah'ın bir elçisiyim. Allah'tan nur ve hidayet getirdim. ey insanlar bana kulak verin, beni dinleyin diye bütün insanlara ilan etmiş bunu.
Yani burada insan hakları falan beyannameleri günümüzde biraz daha tabir, bugünkü tabirle güncelleştirecek olursak, yani 1400 yıl önce gelen peygamberimiz elindeki Kur'an'ın sureleriyle insanlığa ders veriyor. Kainatın mahiyetini anlattığı gibi insanın mahiyetini ve burada altını çiziyor özellikle. İnsanlığın, insanın sıradan bir mahluk olmadığını, insanın şerefli bir mahluk olduğunu. Yani insan hakları, evrensel beyannameleri falan düzenleniyor ya şimdi. Halbuki Kur'an-ı Kerim, Cenab-ı Hak yarattığı mahlukatının içerisinde insanın değerini, bilemiyorum insan hakları evrensel beyannamesi ne zaman düzenlendi ve dünya literatürüne girdi ama Kur'an-ı Kerim insanlığın gerçekten muhatabı ilahi ve şerefli bir varlık olduğunu 1400 yıl önce Kur'an-ı Kerim'le ondan önceki asırlarda da diğer kitap ve diğer peygamberlerle ders verdi.
Yani, şimdi Cenab-ı Hak insanı muhatap itaz etmesi var ya, çok önemli bir şeydi aslında.
Evet.
Ve insana çok ehemmiyet verdiğini de zaten Kur'an-ı Kerim'de beyan ediyor Cenab-ı Hak. Şimdi mesela diyor ki huvellezî halaka lekum mâ fil ardı cemî'a. Sizin için yeryüzünde ne varsa hepsini ben yarattım diyor. Ve buna ya eyyühe nas diye bir de insana hitap ediyor. Ey insanlar diye Kur'an-ı Kerim birçok yerinde insana hitap ediyor. Kainatın içerisinde başka bir varlık yoktur böyle muhatap. Cenab-ı Hakk'a direkt muhatap olan varlık yoktur. Allah'a muhatap olan demek, şu kainatın sahibi olan Allah'a muhatap olan demek, yani kıymetli varlık, şerefli bir varlık demektir. İşte bu tip fermanlarla, Cenab-ı Hak'tan gelen emirlerle ne yapıyor? Vazifesini de, şerefini de, kıymetini de ne yapıyor? Öğreniyor. Kimden öğreniyor? Peygamberimiz vasıtasıyla.
Evet.
Onun elinde de peygamberine delil olan bin tane adeta, hani bir generalin omuzunda, yakasında nişanları olur, general olduğunu evet, göstermek için Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın da her tarafında belki binden fazla nişanları var, rütbesi var. Hazreti Muhammed Aleyhisselatü Vesselam Allah'ın Resulüdür diye ispat eden mucizeleri var.
Evet.
Her bir mucizesi bir nişan, bir madalya gibi.
Evet. Hem hiç imkan var mı ki bu kainatın saniyi mahlukatını 100.000 dillerle birbiriyle konuştursun ve onların konuşmalarını işitsin ve bilsin ve kendisi konuşmasın. Haşa. Evet. Hem hiç akıl kabul eder mi ki kainattaki makasıdı ilahiyesini bir fermanla bildirmesin ve muammasını açacak ve mahlukat ne yerden geliyorlar ve nereye gidecekler ve niçin böyle kafile kafile arkasında buraya gelip, bu dünyaya gelip bir parça durup geçiyorlar diye üç dehşetli suali umumiye hakiki cevap verecek Kur'an gibi bir kitabı göndermesin haşa.
Burada Kur'an-ı Kerim'e iman etmenin şart olduğu beyan ediyor. Allah'a inanıyor. Ahiret gününe inanıyor bir insan.
Evet.
Peygamberlere de inanıyor. Peygamberler içinde Hazreti Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'a da inanıyor. Ama Kur'an-ı Kerim'e inanmıyorum derse olmuyor işte. Çünkü Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın eline Kur'an gibi bir kitabın verilmesi lazım. Buna da delil nedir? Birinci delil şu. Cenab-ı Hak bütün kainattaki varlıkları konuşturuyor. Kuşları bile birbiriyle konuşuyor.
Muhabbet kuşları gibi.
Muhabbet kuşları gibi.
Evet.
Birbirleriyle anlaştırıyor, konuşturuyor. Bazen bahar mevsiminde böyle kırlara gidiyoruz da dağlara. Kuşların orada atışmalarını görüyorsun. Bir taraftan cık cık ötüyor, öbür taraftan da ona karşılık cevap veren kuşlar görüyorsun, işitiyorsun en azından.
Yani şairlerin karşılıklı atışmaları gibi, yani. Bülbüller kendi arasında.
Atışıyorlar, yani onları evet, birbirleriyle anlaştırıyor Cenab-ı Hak. Buna benzer cırcır böceklerinden tut, yani insan varlığına, evine varıncaya kadar. Kainatta her türlü varlığı konuşturuyor, birbirleriyle anlaştırıyor da kendisi konuşmasın. Bu mümkün değil. Konuşmayı yaratıyor ve onların konuştuklarının ne olduğunu biliyor, anlıyor, işitiyor ve kendisi konuşamıyor. Bu mümkün değil. Allah demek ise bu kainatı konuşturuyorsa kendisi de konuşur.
Evet.
Allah nasıl konuşur? İşte peygamberlere gönderdiği kitaplar vasıtasıyla insanlarla konuşur.
Onların eline verdiği fermanlarla,
fermanlarla konuşur. İşte Kur'an-ı Kerim bir elçi gönderiyorsa mutlaka onun eline de bir kitap verecek. Peygambere inanıyorsak ona gönderilen kitabı da, kitabın da Allah'tan geldiğine iman etmemiz gerekir.
Evet. Hem hiç mümkün müdür ki 13 asrı ışıklandıran ve her saatte 100 milyon lisanlarda kemali hürmetle gezen ve milyonlar hafızların kalplerinde kutsiyetiyle yazılan ve nevi beşerin keyfiyeten kısmı azamını kanunlarıyla idare eden ve nefislerini ve ruhlarını ve kalplerini ve akıllarını terbiye ve teskiye ve tasfiye ve talim eden ve Risale-i Nur'da 40 veçi icazı ispat edilen ve 40 taife ve tabakayı nasa ve her bir tabakaya karşı bir nevi icazını gösterdiği kerametli ve harikalığı 19. mektupta beyan olunan ve Muhammed Aleyhisselatü Vesselam bin mucizatıyla onun bir mucizesi olarak Hak Kelamullah olduğu kat'i ispat edilen Kur'an-ı Mucizül Beyan hiçbir cihette imkanı var mı ki o mütekellim-i ezeli ve o sani sermediğinin kelamı ve fermanı olmasın. Haşa, 100 bin defa haşa. Demek iman-ı billah bütün hüccetleriyle, Allah'a iman bütün hüccetleriyle Kur'an'ın kelamullah olduğunu ispat ediyor.
Peşi peşine sıralanmış deliller var burada. Birincisi, Kur'an-ı Kerim Allah kelamı mıdır değil midir? Kur'an-ı Kerim Cenab-ı Hakk'ın sözü müdür değil midir? Meselesinin ispatında tabii birçok delilleri var bunun. 25. söz baştan sona kadar bunun mucize olduğunu, Allah kelamı olduğunun ispatıdır. İşaretül İcaz adlı kitap baştan sona kadar Kur'an-ı Kerim'in Allah kelamı olduğuna delildir. Orada hep delilleriyle ispatı vardır.
Evet.
Ama burada birkaç tane noktayı tabii makam münasebetiyle Üstad Bediüzzaman Hazretleri zikrediyor. Diyor ki şimdi her saatte 100 milyon lisanlarda kemal-i hürmetle geziyor. Bir defa bu Allah kelamı olduğuna delil.
Evet.
Çünkü başka hiçbir söz yoktur ki 100 milyonlarca insanın elinde şu Kur'an-ı Kerim gibi bir kitap başka yok yani başka kitap tekrar edilsin. Ve milyonlar hafızların kalplerinde kutsiyetle yazılsın. Yani öyle ki Kur'an-ı Kerim kitabını olarak yani yeryüzünden çıksa bir dinsiz kaldırmaya kalksa ve gerçekten de o mushafı tamamen ortadan kaldırsa hafızları toplasan ki yeni baştan hadi şu Kur'an-ı Kerim'i yazın yazarlar. Hem de kaç yüz bin tane hafız, kaç milyon tane hafız çıkar baştan sona kadar noktası virgül yani her türlü harekesine varıncaya kadar sana yazdırır. Kalplere yazılmış manalarıyla. Var mı başka bir kitap dünyada?
Ya bu çok enteresan bir nokta bu. Yani şu anda sadece Türkiye'yi düşünelim. Türkiye'nin her ilinde, her ilçesinde bugün bir Kur'an kursu vardır. Ve her yıldır hafızlık cemiyetleri olur. Bunların yaşları 13 ile 15 yaş seviyesindedir. Hı. Çocuklar, gencecik çocuklar, talebeler Kur'an'ı hıfzederler. Hafızlık belgesini hocalarının icazetini alırlar. Hı. Ve bunların sayısını bugün tespit etmek belki mümkün değil. Dünya üzerinde Müslümanlar içinde ne kadar hafız var yani?
Hiçbir kitap, hiçbir kanun kitabı olsun, şiir kitabı olsun, edebiyat kitabı olsun, tarih kitabı yani hiçbir kitap böyle bir mazhariyete sahip değildir yeryüzünde.
Yalnız Kur'an-ı Kerim.
Sadece Kur'an-ı Kerim. Demek ezberleniyor, kalplere yazılıyor, akıllara yazılıyor, fikirlere yazılıyor. Ve yazılıyor ama o akıllarda, fikirlerde durduğu gibi de durmuyor. İnsanların amellerine, dış dünyasına da aksediyor. İşte böyle bir kitap.
Evet.
Nasıl olsun da böyle Allah kelamı olmasın. Mümkün değil. Ve nevi beşerin keyfiyeten ve kısmı azamın kanunlarıyla idare etsin. Hani dedik ya. İçeride olsun da insanoğlunun dışına aksetmesin. Gidin mesela kötü bir iş yaptı ya günah yapma derler. O günahı nereden alıyor? Kur'an-ı Kerim'den alıyor. Demek insanlar sosyal hayatın içerisinde, toplum hayatının içerisinde konu komşu tanzimine kadar
evet.
Kur'an-ı Kerim'le amel ediyor.
Yani ticari hayatı tanzim ediyor, aile hayatını tanzim ediyor, miras meselelerini Kur'an-ı Kerim tanzim ediyor ve insanlar bunlara göre bugün amel ediyorlar. Günlük hayatımızı, orucumuzu, namazımızı, ibadetlerimizi tanzim ediyor. Yani hem sosyal hem de itikadi ve ameli boyutumuzu insan olarak tanzim ediyor ve bugün bunlar tatbik ediliyor.
Bu arada bir de sadece insanın kanunlar yönünü tanzim etmiyor. Kanun açısından hayatını, sosyal hayatını tanzim etmiyor. Düzenlemiyor.
Evet.
Bir de ne yapıyor? Ferdi hayatta mesela nefisleri terbiye ediyor. Ruhları tezkiye ediyor. Bir takım ruhları. Yani kötü tarafları varsa onları yontuyor, düzeltiyor.
Arıtıyor yani.
Arıtma tabii ruhları. Kalpleri ne yapıyor? safileştiriyor, saflaştırıyor. Kalbin içerisinde kirli işler kalmıyor. Daha sonra akılları da öğretiyor, talim ediyor onlara. Doğrusu budur diye akıllara yön veriyor.
Yani hakkı, hakikati, doğruyu öğretiyor yani.
Yani Kur'an-ı Kerim'in bu vasıfları var. Şimdi bu vasıf içerisinde bir bakın. 19. sözün son kısmında bir bölüm var aslında. Çok enteresan bir bölümdür orası. Peşi peşine Kur'an-ı Kerim'i anlatırken şunu söylüyor mesela. Kur'an-ı Kerim diyor, mertebe-i irşadında öyle bir genişlik var ki, bak kişileri irşad ederken, yönetirken, 19. mektubun 18. nükteli işaretinin son kısımlarına doğru öyle diyor.
Evet.
Bir tek dersinde Hazreti Cebrail Aleyhisselam bir tıflı nevresiyle, yani yeni yetişmiş böyle, daha dünyaya gözlerini yeni açmış bir çocukla Cebrail Aleyhisselam yan yana Kur'an-ı Kerim'in dersinden istifade ederler. Başka? Omuz omuza dersi dinlerler. Bunlar hisselerini alırlar. İbn Sina gibi dahi filozof, ikinci Aristo deniliyor. Kendisinden önceki tüm fikirleri yazmış olduğu kitabında birleştirmiş İbn Sina.
Evet.
Bu ondan ders alıyor. Ama kiminle beraber? Kur'an-ı Kerim'i İbn Sina böyle dinliyor, acaba ne diyor diye ondan, kendisi onu dinleyerek kendisini yetiştirdiği gibi İbn Sina gibi bir dahi. Yanında da en âmi ehli kıraatle diz dize aynı dersi görüyor. Yani en âmi, âmi dediği sadece ve sadece Kur'an-ı Kerim'i okumasını biliyor, manasını bilmiyor.
Lafzını biliyor.
Lafzını biliyor. Öğrenmiş. Okumasını öğrenmiş. Belki okumasını da bilmiyor da bir hafızın yanına gitmiş dinliyor, istifade ediyor. O da o kendine göre bir ders alıyor ondan.
İkisi omuz omuza.
İkisi omuz omuza.
İbn Sina'yla.
Evet. Dünyada daha böyle bir kitap var mı? Böyle bir kitap var mı Kur'an-ı Kerim gibi? İbn Sina gibi insanlığın zirvesine çıkmış akıl noktasında. Bir de okuma yazma bile bilmeyen, sadece okuyanları dinlemesini bilen kişi aynı seviyede ders alıyor. O kendine göre ders. Hatta orada şunu söylüyor. Diyor ki derse, hatta bazen olur ki o âmi adam kuvvet ve saffeti iman cihetiyle İbn Sina'dan daha ziyade Kur'an'dan istifade eder. Âmi adam. Okumasını bilmeyen belki, dinleyen sadece. O insan koskoca İbn Sina'dan belki daha fazla istifade eder iman gücüyle Kur'an'da. Şimdi böyle bir kitap gibi dünyada kitap var mı? Yok. Demek Kur'an Allah kelamıdır.
Evet.
İnsanlığın en büyüğüne de dersi veriyor. En büyük geliş zekalısına da, akıllı olanlara da ders veriyor. Sıradan insanlara da ders veriyor. Hepsine o tedris halkasının etrafında diz çöktürüyor. Demek İnsanlar üstü bir varlıktan geliyor ki o Allah'tır. Bütün insanlara ders veriyor. İnsanlar üstü bir varlıktan gelmesi lazım. Her bir insanın ondan ders alması için. O da Allah'tan geliyor. Allah kelamıdır.
Onun kelamıdır. Onun fermanıdır.
Fermanıdır.
Mucizedir.
Şimdi demek imanı billah denildiği zaman, Allah'a iman denildiği zaman çok doğal bir şekilde, fıtri bir şekilde hemen peşinde Allah'ın kelamı olan Kur'an-ı Kerim'de imanı gerektiriyor. Değerli dinleyiciler, kısa bir ara verdikten sonra inşallah kaldığımız yerden devam edeceğiz. Bizden ayrılmayın efendim. Değerli dinleyiciler, Nur Penceresi programına kaldığımız yerden devam ediyoruz. Çok önemli bir sorunun bu akşam cevabını aramaya çalıştık beraberce. Programın ilk yarısında, yarısını tabii geçtik biz. İlk üç çeyreğinde diyelim, son evet. çeyreğine geldik çünkü. Şimdi soru şuydu, tekrar hatırlayacak olursak. İman hakikatlerinden bir tanesini inkar eden bütününü, tamamını inkar etmiş gibi olur. Allah'a inanıyorsa diğer bütün imani meselelerde inanması gerekir. Diğer imani meselelerden bir tanesini inkar eden bütün hepsini inkar etmiş gibidir. Bu tabii büyük bir hakikat, Kur'an'da bu böyle geçiyor. Fakat niçin bu böyledir diye sorduğumuz zaman cevap bulamıyor. İnsanın aklı karışıyor. İşte bunun cevabını bu akşam aramaya çalıştık. Öyle zannediyorum ki büyükte mesafe kat edildi bu akşam bu konuda. Evet. Şimdi Allah'a iman, ahirete imanın mutlaka, iman etmeyi mutlaka gerektiriyor.
Evet.
Allah'a ve ahirete iman, Allah'tan gelen kitaplara ve Cenab-ı Hakk'ın gönderdiği peygamberlere iman etmeyi mutlaka gerektiriyor. Allah'a iman yine Hazreti Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ın Allah'ın bir elçisi olduğuna iman etmeyi gerektiriyor. Ve Kur'an-ı Kerim de Allah tarafından Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'a gönderilmiş semavi bir kitaptır diye iman etmek, iman etmenin şart olduğunu gerektiriyor.
Bir de burada güzel bir nokta var. O da şu. Yani öncelikle bu mevzunun işleniş seyrine baktığımız zaman önce iki müesseseye dikkat çekiyor. Bu birisi Risalet müessesesi. Ki bunu işte peygamberlere iman olarak aldığımız zaman bir de kitaplara iman, kütübihi kitaplara imanı bir genel olarak alıyor. Bu ikisini işledikten sonra bir alt bölümde de Kur'an-ı Kerim'i ve Hazreti Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ı tek tek ele alıyor. Yani burada da güzel bir incelik var.
Evet.
Çünkü bugün insanlar, biz Müslüman olarak inanıyoruz. Hazreti Adem ilk insan ve ilk peygamber. Hazreti İsa'ya kadar Kur'an'da ismi geçen ve geçmeyen ne kadar peygamber gelmişse inanıyoruz. Bunu kabul ediyoruz Müslüman olarak. Ama bugün insanlığın, ki Kur'an-ı Kerim ve peygamberimiz bütün insanlığa gönderilmiş. Yani evrensel, cihan şümül bir peygamber. Bir kabilenin peygamberi ve bir kabilenin kitabı değil. Buradan baktığımız zaman burada da bir tatlılık var.
Evet, sonunda çünkü Peygamber Aleyhisselatü Vesselam çeşitli programlarda biz bunları zaten işliyoruz ya ve Peygamber Aleyhisselatü Vesselam cihan şumul bir peygamber dediniz siz. Kainat zaten onun yüzüsü yönetine yaratıldığına dair
evet.
hadisi kutsiler var. Şimdi Peygamber Aleyhisselatü Vesselam bütün peygamberlerin menheşlerini, şeriatlarını içine almış. Onların davalarının tamamının üzerine parmak basmış. Kur'an-ı Kerim'e elinde, Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın elinde bulunan Kur'an-ı Kerim'i incelediğimiz zaman Tevrat'ta, Zebur'da, İncil'de, diğer bütün semavi kitaplarda İbrahim Aleyhisselam'a gönderilen suhuflarda, bütün hepsinde ilahi fermanlar diye genel olarak isimlendirdiğimiz bütün semavi kitapların manalarının hepsi Kur'an-ı Kerim'de var. Dört kitabın manası Kur'an'da var.
Evet.
Yani hepsi var. Şimdi bütün bu manaları içine alan Kur'an-ı Kerim, sen diğerlerini kabul edeceksin, Kur'an-ı Kerim'i kabul etmeyeceksin. Bu zaman ters oluyor işte. Cihan şumul. Sizin şerhinizde, tabirinizde evrensel. Bir kitap, evrensel bir peygamber tabiri caizse, bütün kainatı kucaklayan ve kainata gönlünü açmış, aklını açmış, kalbini açmış insanlığın tüm duygularını, aklını, bütün hissiyatını kucaklayan bir peygamber, bir Kur'an-ı Kerim. Mutlaka ve mutlaka ona da iman gereklidir. İman etmemek zaten diğerlerinin de kabul etmemek demektir. İşte onun için bir bütün iman.
Evet.
Birine iman edip diğerlerini terk etmek mümkün değil, inanmamak mümkün değil. Evet, şimdi şu anda başka bir iman hakikatine geçelim. Niçin Allah'a iman, onlara da iman etmeyi gerektirir meselesine bakalım.
Evet. Hem hiç mümkün müdür ki zeminin yüzünü mütemadiyen zihayatlarla doldurup boşaltan ve kendini tanıttırmak ve ibadet ve tesbihat ettirmek için bu dünyamızı zişurlarla şenlendiren bir Sultan-ı Zülcelal. Semavatı ve yıldızları boş ve hali bıraksın. Onlara münasip ahaliyi yaratıp o semavi saraylarda iskan etmesin ve saltanat-ı rububiyetini en büyük memleketinde hademesiz, haşmetsiz, memursuz, elçisiz, yaversiz, nazırsız, seyircisiz, abidsiz, raiyetsiz bıraksın. Haşa, melekler sayısınca haşa.
Evet, sonunda neye iman etmemiz gerektiğini çok latif bir şekilde verdi bizim Hazretleri. Evet. Meleklere iman da şart. Meleklere iman o kadar şart ki, şimdi düşünün, yeryüzünde ne varlıklar yaratmış. Hiçbir karış mekanı boş bırakılmamış. Havada bile uçuşan böyle canlı varlıklar var. Toprağın altında canlı varlıklar var. Toprağın üzerinde var. Denizin içerisine bak, envai çeşit varlıklar var. Denizin üstü kadar, karalar kadar da denizde varlıklar var. Dünyanın bir karış yerini boş bırakmamış. Şimdi dünyadan çok çok daha büyük yıldızları mı boş bırakacak?
Ve özellikle de arzda o saydığınız şeylerin üstüne bir de zişuurları koymuş.
Tabii.
Dünyada yani. Evet. Yani.
Şimdi diyorlar ki bazıları işte uzayda yaratık var mı?
UFO'lar.
Şuurlu varlıklar var mı? İnsan gibi düşünen varlıklar var mı? Evet var. Kur'an-ı Kerim var diyor buna. Nasıl diyor? İşte Kur'an-ı Kerim'de tesmih edilen, Kur'an-ı Kerim'de isimlendirilen varlıklar meleklerdir.
Evet.
Nasıl yeryüzünün bir karış yeri boş bırakılmamış, canlılarla şenlendirilmiş, gökyüzünde her bir yıldızda, her bir gök cisminde melekler oturmuşlar, seyahat ediyorlar. Bunların vazifeleri ne? Teker teker saydı burada işte. Bunların hepsi şu. Yani Cenab-ı Hak o saltanat-ı rububiyetini diyor, rububiyet saltanatı, şu kainatın saltanatı Allah'ın elinde. İşte onu en büyük memleketinde, yani en büyük memleketini boş bıraksın. Yıldızlar, saraylar gibi yıldızlar yarasın da o yıldızları, sarayları boş bıraksın. Bu mümkün değil. Haşmetsiz, memursuz, elçisiz, yaversiz. Yani meleklerin her bir tanesinin görevleri bunlar.
Evet.
Mesela yaver, elçi ne demek? Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'a Allah'tan vahyi, Allah'ın emirlerini kim getiriyor?
Cebrail Aleyhisselam.
Melaike.
Evet.
Elçilik görevini yapıyor. Kimisi başka ne yapıyor? Nazırsız. Yani her bir bitkinin, her bir yağmur damlasının bile başında bir müekkel, nazır melek var. Ona nezaret ediyor, bakıyor. Her bir hayvanın başında bir melek var. O hayvanın hayatı boyunca o hayvana bakıyor. Çobanlık yapıyor yani melekler. Nazırsız, seyircisiz. Bir de Cenab-ı Hakk'ın şu sanatlarını seyrediyor. Bunlar şuurlu varlıklar. Allah'ım sen ne güzel varlıklar yaratıyorsun diye devamlı Allah'ın şu güzel sanatlarını tefekkür ediyorlar.
Evet.
Abidsiz, aynı zamanda Allah'a devamlı ibadet halindeler. Hem günah hiç işlemeyen birer varlıklar. Raiyetsiz, yani Cenab-ı Hakk'ın bunların hepsi Cenab-ı Hakk'ın birer raiyeti. Yarattığı mahlukat. İşte madem Allah'a inanıyoruz, şu kainatı muhteşem bir şekilde yarattığına inanıyoruz Cenab-ı Hakk'ın. O halde onları da boş bırakmayacağına inanmamız lazım. Şu kainatı boş bırakmayacağına inanmamız lazım. Onların her birisinin başında birer şuurlu, düşünen, akıl eden, aklını çalıştıran varlıkların olduğunu bilmemiz gerekiyor. Evet. Yani demek uzayda şuurlu varlıklar varmış yani.
Hayat var.
Hayat var. Ha şudur, Cenab-ı Hak tabii bunları latif nurdan yarattığı için biz görmüyoruz. Yani falan gezegene gideceğiz de oradan bir takım toprak örnekleri alacağız. Orada dünyadaki şartlar gibi hayat var mı yok mu dünya normlarına göre? Canlı arayacağız orada. Ha böyle bir şey belki yok. Oradaki hayat şartlarına göre bir Cenab-ı Hak oraya melek yaratmıştır. Kul yaratmıştır oraya. Oraya koymuştur. Güneşin içinde bile var. O fokur fokur kaynayan 30 milyon dereceye ulaşan güneşin o fokur fokur kaynayan ateşinin içinde de var.
Evet.
Ha diyeceksiniz ki orada yaşar mı canlı? Yaşar. Ha bir de ondan güç alır. Nasıl balık suyun içinde yaşıyorsa, dışına çıkınca ölüyorsa, güneşin içinde yaşayacak melekleri de yaratır Cenab-ı Hak. Kainatın her tarafı böyle meleklerle dolu kaplı. Demek Allah'a iman meleklere imanı da gerektiriyor. Çünkü niye abes yaratsın Cenab-ı Hak? O kadar yıldızları niye boş bıraksın? hiçbir işe yaramayan bir tarzda onları yaratsın yarasında bıraksın. Bunların her bir tanesi meleklerle şenlendirilmiştir. Şuurlu varlıklarla donatılmıştır.
Aslında insanlık oralarda hayat aramak da bir hakikatin peşinde ama şu hakikattan mahrum olduğu için herhalde, yani hayat derken dünya şartlarındaki hayatı arıyor. Evet. Halbuki dünya şu uzay boşluğundaki gezegenlerden, yıldızlardan, cisimlerden en küçüklerinden birisi. Evet. Dünyanın
şey de var, yani Kur'an-ı Kerim'de mesela seba aradayım derken dünya gibi 7 tane, ayrı bir konuya girdik gerçi bu noktadan da, 7 tane dünya küresi gibi nesimi olan, diyor başka yerde izah ederken, atmosferi olan, dünyanın atmosferi gibi atmosferi olan, resimi olan, rüzgarı böyle bir havası olan kürenin olduğuna işaret var ki evet. Ha olabilir, dünyadaki normlar gibi bazı canlılar da bulunabilir uzayın çeşitli yerlerinde ki bunların 7 tane olduğu meselesi var ki o ayrı bir konu, tabii biz oraya girmek istemiyoruz ama burada şu var, yani evet. Cenab-ı Hak kainatı bu kadar muhteşem şekilde yaratsın da sonra o muhteşem her bir yıldızı bir saray gibi mükemmel yaratsın da onu boş bıraksın. Bu mümkün değil. Akla da mantığa da uymuyor. Evet. İnsanoğlu bir hakikate inanıyor fakat sizin dediğiniz gibi Kur'an hakikatinden uzak olduğu için oralarda farklı bir noktalarda arayışlar içerisine girmişler.
Evet. Hem hiçbir cihette imkanı var mı ki bu kainatı öyle bir kitap tarzında yazar ki her bir ağacın bütün tarihçeyi hayatını bütün çekirdeklerinde kaydeden ve her bir otun ve çiçeğin bütün vazife-i hayatiyesini bütün tohumlarında yazan ve her bir zişurun bütün sergüzeşti hayatiyesini hardal gibi küçük kuvve-i hafızasında gayet mükemmel yazdıran ve bütün mülkünde ve devair-i saltanatında her ameli ve her hadiseyi müteaddit fotoğraflarla alarak muhafaza eden ve rububiyetin en ehemmiyetli bir esası olan adalet, hikmet ve rahmetin tecellileri ve tahakkukları için koca cennet ve cehennemi ve sırat ve mizan-ı ekberi yaratan bir hakimi hakim ve alim-i rahim insanların kainatı alakadar eden amellerini yazdırmasın ve mücazat ceza ve mükafat için fiillerini kaydettirmesin. Ve seyyiat ve hasenatlarını, kötülüklerini ve iyiliklerini kaderin levhalarında yazmasın. Haşa, kaderin levh-i mahfuzunda yazılan harfleri adedince haşa. Evet.
Kader meselesine iman. İmanın 6 şartından bir tanesi. Allah'a iman, kadere imanı da gerektiriyor. Niye gerektiriyor? Çünkü kainata baktığımız zaman mutlaka kadere imanın şart olduğunu hemen insanın vicdanına hissettiriyor. Şöyle, şimdi bakıyoruz ağaçlara. Bir elma ağacını düşünelim. Elma ağacının meyvesinin içerisine çekirdek koyuyor. Bir tane mi koyuyor? Kaç tane? Ne kadar meyvesi varsa o kadar çekirdek var. Bu çekirdekler nedir? O ağacın plan ve programıdır. O çekirdeğin içinde var. Dik toprağa güzel havasını ve suyunu verdikten sonra, sağladıktan sonra, ondan sonra güneş yani sebepleri yerine getirdikten sonra onun büyümesi için, sonra bir bakıyorsunuz ki o ağaç gibi bir ağaç meydana geliyor. Demek evet. O ağacın programı o çekirdeğin içinde.
Her bir çekirdeğin içinde, evet.
Her bir, yani bir ağacın programı kendi meyvelerinin içinde bulunan her bir çekirdeğin içine kodlanmış.
Evet.
Sadece ağaçlar mı? Yok. Her bir otun, çiçeğin de bütün hayatı onların tohumcuklarının içerisinde. Her bir çiçeğin, her bir otun ne kadar tohumu varsa o kadar plan ve program, o çiçeğin plan ve programı çoğaltılmış.
Yani o çiçeğin tohumu bir gelecek baharda aynı renk, aynı koku, aynı özelliklerle yeni bahara o çekirdekte taşınıyor.
Taşınıyor, evet. Kaç tane tohum varsa o kadar evet. Kopyası yapılmış onun. O çiçeğin kopyası. Tohumlarında yapılıyor. Çoğaltılıyor.
Evet.
Şimdi çiçekler mi sadece, bitkiler mi? Hayır değil. Bir de şuurlu olan, bilinçli olan varlıklar var ki evet. Bu bilinçli olan varlıkların da bütün hayatı onların kendi hafızalarına yerleştiriliyor. İnsanoğlu mesela. beynindeki hafıza merkezi susam tanesi kadar bir yer, hardal tanesi kadar. O kadarcık küçük bir merkeze kodlanıyor. Küçük yaşta, ki ben bu akşam bir arkadaşıma anlatmıştım ki orada, geçmişte neler geçti. Küçücük 3 yaşında, 4 yaşındaki bir hadiseyi hatırladığımı böyle arkadaşıma anlattım. Ki o arkadaşım anlatırken adeta o günü yaşadım. Demek benim hafızamda ta 3 yaşındaki çocukluk hatıram duruyor. Ondan sonra daha nice hatıralar var, yaşanmış. Hepsi o beynime kodlanmış vaziyette.
Evet.
Demek o küçücük susam tanesi kadar beynimin içindeki merkeze benim bütün hayatım kodlanıyor.
Bellek dediğimiz bugün.
Bellek dediğimiz. Evet. Sesleriyle, renkleriyle, şekilleriyle, ondan sonra ne bileyim her şeyiyle beraber kodlanıyor.
Esprileriyle.
Esprileriyle. Bazen kişiyi görmüyorsun da şöyle bir sesini işitiyorsun. Bu diyorsun Ahmet Bey'di diyorsun.
Evet.
Ben bunu tanıyorum bu sesi diyorsun. Sesini de kodlamışsın oraya koymuşsun. Demek canlılara, şuurluların da bütün hayatı o beyindeki hafıza merkezlerine yerleştiriliyor. Bu mu? Hayır, bu da değil. Cenab-ı Hak bütün bu kainattaki varlıkların teker teker fotoğraflarını alıyor. Nasıl mı? Bir insan bir çiçeğe bakıyor, hemen fotoğrafını beynine alıyor. Bir melaike şuurlu bir şekilde bir çiçeğe bakıyor, o da fotoğrafını alıyor. Çeşitli yönlerden fotoğraflar alıyor. Bütün bu fotoğrafların alındığı merkez neresi? Levh-i Mahfuz. Bütün kainatın fotoğrafları, yaratılmadan önce planları, yaratıldıktan sonra fotoğrafları, yaratıldıktan sonra ondan sonra tekrar yok olduktan sonra bütün hepsi yukarıdan aşağı arşivleniyor Levh-i Mahfuz'da. İşte bunların hepsi, Allah'a inanmak varsa Cenab-ı Hak mühünde hiçbir şeyi boş bırakmıyor, hepsini kayda geçiriyor. İşte bu da hüccetleriyle, delilleriyle melaikeye imanı, kadere iman hakikatlerini dahi kat'i ispat ediyor bu hakikatler. Demek insan vicdanen Allah'a imanı varsa bütün bunlara iman etmesi şart. Bir tanesinin inkarı diğerinin inkarını peşinden getirir. O sebepten dolayı insanoğlu biraz dikkat etmesi lazım. Neye inandığını ya da reddettiği zaman neyi reddettiğini çok dikkatli bir şekilde ölçüp tartarak şuurlu bir şekilde evet kabul etmesi, reddetmesi gerekir. Evet, biz de bunu çıkartıyoruz. Evet. Zaten irade dedik, burada kader dedik. Kader başlı başına hürriyet demektir. Hürriyetin diğer bir adıdır. Kader odur. Yani insan kötüyü de, iyi de işleme hürriyetidir kader. İrade-i cüziye. İnanmayı da inanmamayı da gerektiren bir şeydir. Bütün bunlar sonunda Cenab-ı Hak hakikatleri böyle beyan eder ve Kur'an-ı Kerim'de beyan eder, peygamberleriyle beyan eder ve alimler de bunları açıklar ve Düzzaman Hazretleri gibi şu anda. Ve netice itibariyle herkese de madem irade var, kader var, kadere iman ediyoruz, irade-i cüz'iye iman ediyoruz. Herkesin bir hürriyeti var. İster kabul eder, ister etmez. Ama Cenab-ı Hak bütün insanlara insan olmayı tattırsın, insan olma değerini tattırsın diyoruz. İmanın lezzetini duyanlardan eylesin diyoruz. Evet değerli dinleyiciler, böylece bir programın sonuna geldik. İnançla ilgili, imanla ilgili, imanın altı esası ile ilgili meseleleri burada bir şöyle fihriste gibi, iyice iman atmosferinde seyahat etmek üzere diyoruz.